Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Gin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Her şeyden önce sağlıklı olsun. Pek çok okulda bugün özellikle son sınıflar için eğitim öğretim başladı. Öğretmenler okullara döndü. İyi bir ders yılı olsun. Geçen sene çocuklar için bir önceki senenin yarısından itibaren olduğu gibi son derece tatsız oldu biliyorsunuz. İnsanlar birbirlerini görmedi. Genç çocuklar, kızlar, erkekler birbirlerini görmeden birer buçuk yıl geçirdiler. Umarım bu sene en azından şu aşı karşıtlığı biraz daha diner, daha sağlıklı şekilde atlatırız. Her ne kadar vaka sayıları bunu böyle olacağını söylemese de bize. Yayını paylaşın lütfen, herkes çağırın. Ben de aynı şeyi yapayım. Sosyal medya üzerinden çağıralım. Ben Twitter üzerinden yapayım çağrısını. Siz de artık nereden yapıyorsanız, nereden insanları haberdar ediyorsanız yapın. Herkes gelsinler. Bugün demokrasi konuşacağız. Daha doğrusu sağ iktidarların temsilcilerinin genelde adını bile söylemekten imtina ettiği şekilde demokrasi konuşacağız. Çünkü sistemin adı olmasa da yaşanan şeyin, oynanan şeyin ya da mış gibi yapılan şeyin adının demokrasi olduğundan eminim. Hafta sonu boyunca öyle acayip şeyler yaşadık ki yine işte orman yangını yaşadık Heybeliada'da bu sefer. Neyse ki çabuk söndürüldü insanların da orada adalıların da çabasıyla. Onun dışında beni en çok ilgilendiren hikaye Türkiye üzerinde çok fazla duman yaratılmış. Böyle acayip fırtına kopartılmış. Şu yasa dışı göçmen sığınmacı mevzu konusunda Afganistan'da yaşananların ötesinde bambaşka şeylerin gündeme gelmesi. Hayır, mesela Takvim Gazetesi'nin yaptığı, o attığı kıyafetleri bile cüccü falan hikayesi, bunları geçin, bunlardan bahsetmiyorum. Saçma sapan şeyler onlar. Ben o gazeteyi 6 senedir anlatıyorum size. Yani gazete değil o, dalga geçilecek bir matbuat eseri. Adına gazete demek, günlük olduğu için, eskilerin tabiriyle muvakkat olduğu için insanlara kolay geliyor ama öyle bakmamak lazım. Benim anlatmaya çalıştığım hikaye şu. Hani eğdiler büyüdüler demesinler de, eğdiler büktüler demesinler diye tam bölümüyle, tam anlamıyla okumaya çalışacağım. Mail on Sunday gazetesinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın bir yazısı çıktı. Pazar günü, yani Mail on Sunday'den anlayacağınız gibi. O yazıda bizi çok ilgilendiren bir ifade var. İfade aynen şu. Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda planlar yapılıyor. Ve diyor ki İçişleri Bakanı ile birlikte bir sonraki aşamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu ülkeye getirme yükümlülüğümüz olan Afganlar için Afganistan'ın dışındaki bölgede işlem merkezleri oluşturacağız. Şimdi insanlar haklı olarak bunu düşündüler. Gazeteye dayandırılarak, Mail on Sunday'e dayandırılarak işte böyle yapıldı, şöyle yapıldı falan. Hayır, onlar öyle yazmadı. Ama ardından yazılan bir değerlendirme yazısından Glenn Owen ve Ian Gallagher bir analiz haber yapıyorlar. Onlar diyorlar ki Savunma Bakanlığı, İngiltere Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Ben Wallace'ın da söylediği gibi İçişleri Bakanı ile ortak bir koordinasyon çalışmasının eşliğinde Pakistan ve Türkiye gibi ülkeleri değerlendiriyor. Şimdi bu haber İngiltere'de, biz çok alışkınız böyle şeyleri, Türkiye'de konuşulmayan, konuşulması gerektiği halde gündeme getirilmeyen şeyleri, kardeşin duymaz el oğlu duyar mantığıyla çok uzaklardan duymaya falan. Ama bu seferki farklı. Çünkü bu sefer insanlar haklı olarak Türkiye'de özellikle kontrolsüz sığınmacı konusunda gerçek bir rahatsızlık olduğu için insanlar ne oluyor demeye başladığı anda Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi ve dedi ki yalandır bu. Bizim böyle bir görüşmemiz yok. Çalışmamız da yok. Ama İngiltere medyası bu konuda son derece ısrarlı. Yayınlarına devam ediyor. Hatta buna dayandırılarak yapılan televizyon programları, televizyon haberleri oldu. Çünkü anlatmaya çalıştıkları hikaye aslında bizim garipsemeyeceğimiz bir hikaye. Daha önce hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem Avrupa Birliği'nden parasını ödedik, ulan kes sesini ve bak şu insanlara denilerek bizim kapımıza bırakılmış zor durumdaki insanlardan, sığınmacılardan bahsediyoruz. Türkiye'nin pek çok yerine işte tırlarla getirilen, kamyonlarla taşınılan, mesela bir otoyolda bir anda serbest bırakılan 500 erkekten bahsediyoruz aynı zamanda. Ama biz bir yandan da Türkiye'nin göbeğinde, Türkiye'nin başkentinde, Ankara'da, Altındağ'da insanların yaşadıkları sığınmacı gerilimiyle de gündeme geldiğini biliyoruz. Yani İngiltere'nin oradan yaptığı, kendisi için çok uzak bir tehdidi aslında halkı için rahat olun, biz bunun parasını ödedik, tedbirini de aldık açıklaması. O nedenle bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bu yalandır hikayesi bizim için de yalan. Tıpkı bu yayının başında söylediğim gibi demokrasinin bir temeli bu. Neden? Çünkü biz bunu bilme şansına sahip değiliz. Yine pazar günü son derece güzel bir yazı yayınlandı. Size zaman zaman burada söylüyorum, burada anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sevgili Ali Ekber Yıldırım, Üretme Tüket kitabıyla da burada anlatmıştım ya. Tarım konusunda gerçekten namuslu yazılar yazarak geleceğimizi bize gösteren, öyle sağda solda bağırıp Hollanda Hollanda falan deyip insanların marka promosyonlarını yapan tiplerden olmadığını sıkça gösterdiği gibi yine cumartesi günü bir yazı yayınladı. Kendi internet sitesinde tarımdünyası.net'te. Zaman zaman burada da söylüyorum ama lütfen takip edin. Hayatımızı anlatıyor çünkü orada bize. Bir zamanlar insanların sadece kendinden uzak olduğu için görmediği, matah bir şey zannettiği tarımın bugün dünyada ne kadar önemli bir hale geldiğini, dünyanın sayılı zenginlerinin geleceğe gördüğü için malını mülkünü tarıma yığdığını unutmayarak okuyun. Burada dedi ki, Toprak Mahsulleri Ofisi bir ihale açtı ve bu ihalede arpa alımı onaylandı. Arpa alımında 270 bin ton arpa ihalesi yapıldı ve bununla ilgili olarak 245 bin tonun ihalesi onaylandı. İhalede ortalama ton başına 285.89 dolar olarak fiyat onay aldı ve 285.08'e geldi 245 ton için, 245 bin ton için. Ama ilginç bir detay koydu oraya. Dedi ki 3 Ağustos'ta da bir ihale açmıştı. Toplam 515 bin ton arpa için ve orada yapılmıştı ki, yapıldığını görmüştük ki biz, 279.5 dolarlık ortalama bir teklif gelmiş. Toprak Mahsulleri Ofisi'de demişti ki yuh, bu fiyat çok yüksek. Ama sonrasında aradan geçen 17 günün ardından 285 dolardan bu teklifi onaylamış durumda. Ton başına 6 dolar daha fazla ödeyerek. Şimdi diyebilirsiniz ki ton başına 6 dolarlık fazla arpa ithalatı bizim hayatımızı nasıl değiştirir? Bakın, dünya büyük bir kuraklık yaşıyor. Pandeminin de etkisiyle son 2 yılın tarım ürünleri rekolteleri her üründe düşmüş durumda. Ama bazıları var ki, bazıları Türkiye'de bizim için hayati, tüketim anlamında değil, üretim anlamında. Bu ülkenin çiftçilerinin çok büyük bir bölümünün hayati ürünlerinden bir tanesi arpa. Ve şimdi ithalata, üstelik pahalı fiyat ödenerek yapılan bu ithalata yol açıldığı andan itibaren Türkiye'de çiftçinin bir kısmının daha ölümü anlamına geliyor bu. Evet, biz orman yangınlarıyla boğuşuyoruz. İşte bir ton kötülükle mücadele etmek zorundayız ama bir yandan da geleceğimizi düşünmek zorundayız. Hep şu umudu konuşuyoruz ya, bugün kötü olabilir, bugünden kurtulmanın yolu mücadeledir ama bir yandan da mücadele ederken geleceği kurmak zorundasın. Yani bundan yıllar yıllar yıllar önce kat'i zafere kadar 30 Ağustos'a giden süreçte nasıl ki dün Sakarya Meydan Muharebesi'nin o 21 gün sürecek büyük savaşın zafere giden muharebenin yıl dönümünü kutladıysak aynı şekilde hemen Genç Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra toplanan iktisat kongresinin, dil kongresinin önemini de anlamak zorundayız. Bu da öyle bir şey işte. Bir yandan kontrolün elden kaçırıldığını anlatıyor çünkü bize. Diyebilirsiniz ki yine, ya Afgan mülteci anlatıyordun kardeşim, sığınmacı, nereden buraya geldik? İşte tam da buradayız zaten. Çünkü biz bir takım dertleri, bir takım sıkıntıları uluslararası çevrelerin yaptığı, yapabildiği haberlerden öğrenirken kendi geleceğimizin de yok edilmesine şahit oluyoruz. Bir milletvekili, iktidar partisinin milletvekili, Türkiye'de hani ağzını açtığı zaman insanları gözaltına alan polislere öyle ağır hakaretler edebiliyor ki gözünün içine bakarak tükürük saçıyorsun şerefsiz diyebiliyor mesela, hiçbir şey olmuyor. Aslında bir şey oluyor. O polis görevden alınıyor. Gerekçesi şu. Yolda hem aşırı hız hem kontrolsüz hareketler yaptığı gerekçesiyle çevirmede durduruyor kendisini ve diyor ki benim milletvekili olduğumu bilmiyor musun? Bilmiyorum diye cevap veriyor polis. Bana bu plaka verilmiyor. Plakamın görünmemiş olması, o listede olması benim suçum mu diye ifade ediyor. İşte tam bizim bugün demokrasi konuşma gerekçemiz bu. Hayır, bizim suçumuz. Hayır, biz hepimiz sizin plakalarınızı, ev adreslerinizi, telefonlarınızı, yapacaklarınızı, edeceklerinizi bilmek zorundayız. Hatta önceden tahmin etmek zorundayız. Bu ülkede yaşayan herkesin böyle bir zorunluluğu var, bu haberleri görmeden. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı sığınmacı sorunu da, arpa ithalatında yapılan bu alavereli dalavereli işler de bizim geleceğimizle alakalı. Ve bunun konuşulması maalesef özgür medyanın olmadığı bir ülkede çok zor oluyor. Özgür medya dedim de burada sıkça kendisini gündeme getiririz. Hani ben şöyle adlandırıyorum. İktidara göbek deliği kadar yakın gazeteciler var Türkiye'de. Gerçek anlamıyla göbek deliği kadar yakın. Bir şey ya söylenecekse, bir mesaj verilecekse onun üzerinden veriliyor. Bunların en önde geleni biliyorsunuz Abdülkadir Selvi. Hem televizyon programlarında, CNN Türk yayınlarında, hem Hürriyet gazetesinde yazdığı yazılarla. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçime ilişkin baraj çalışmasını bütün Türkiye ondan öğreniyor. Gazetecilik başarısı mı? Ben sokakta kendisiyle birlikte muhabirlik yaptığım için bunun gazetecilik başarısı olup olmadığını, yoksa dağıtıma sunulmuş bir haberin gazetede yayınlanması olup olmadığını bilecek kadar tecrübe sahibiyim çok şükür. Abdülkadir Selvi hafta sonu kendisiyle ilgili yoğun tacizlerden bıkarak geçmişte yazdığı bir yazıya ilişkin açıklama getirdi. Biliyorsunuz özellikle bu sabah bunun konuşulması gerekiyor. Hayır, orada anlattığı saçmalık değil, onu göreceksiniz zaten birazdan. Tam tersine bizim şu yayının başında söylediğimiz Türkiye'de Afgan sığınmacılara yönelik bir takım merkezlerin oluşturulacağı haberini ta İngiltere'den Mail on Sunday gazetesinden görmemiz nedeniyle konuşuyoruz bunu. Abdülkadir Selvi dedi ki, ben 2013 tarihinde bir yazı yazdım. Doğrudur. 15 Haziran 2013 tarihi. Tarih önemli. Neden biliyor musunuz? Bu 18-25 Aralık sürecine giden dönem bu. Gezinin yaşandığı dönem. Hani o donlu paçalı tiplerin ortaya çıkarak aman diyeyim kavga etmeyin kardeşsiniz siz. Birbirinizin kusurlarını örtmede gece gibi olun falan diyerek her zaman yaptığı gibi dini alet ettiği dönemde. O barışma çabasının içinde evet dedi, ben o dönem çalıştım Yeni Şafak gazetesinde Fethullah Gülen'e hocam ne olur Türkiye'ye dön diye bir yazı yazdım. Ama dedi niye yazdım, bana bir sorun. Çünkü dedi hocam Türkiye'ye dön artık başlıklı yazıda ben Sayın Erdoğan'ın 15 Haziran 2013 tarihinde yaptığı Türkiye'ye dön çağrısından sonra FETÖ'yü Amerika'nın kontrolünden çıkartmak için yazdım. FETÖ Türkiye'de olsa bugün yeri cezaevi olurdu, Pensilvanya değil diye de ekledi. Kuşkusuz çoğunuz çok güldünüz. Bazılarınız ağzınızdan çıkacak kelimeleri olan bugün pazar be Rab, çok da tutmama gerek yok diye serbest bıraktınız. Yardırdınız gittiniz. Beni ilgilendiren bu değil. Beni ilgilendiren hikaye şu. Ben bu yazıyı daha önce sizinle paylaştım. Burada konuştuk. Fethullah Gülen terör örgütü olarak bugün adlandırdıkları yapının, üstelik Tayyip Erdoğan'ın Star TV canlı yayınında söylediği ifadeyle kendi döneminde palazlandığını da kabul ettiği yapının, Türkiye'de bir ayrılık gayrılık yaşanmak üzere dershanelerle başlayan kavga sırasında biz pek çok şeyi aralarındaki kavgadan öğrenmiştik, hatırlayın. O yüzden bugün konuşuyoruz. Demokrasiden bahsederken biz demokrasinin temel unsurlarını kullanmıyoruz, kırıntılarıyla idare edebiliyoruz. Size anlatırken şu ifadeyi kullanmıştım. Onu bulup çıkardım. Diyor ki yazının içinde bir yerde. Hani diyor ya ben onu Amerikan kontrolünden çıkartmak için yazdım. Buraya gelse cezaevine girecekti. Siz cezaevine girmesi için Türkiye'ye çağırdığınız bir insana şu cümleleri yazar mısınız? Öğrendim ki hocam, sizin de ağlamaktan gözleriniz şişmiş. Bilin ki sizde gözyaşları, bizde kalbimize damlayan kan damlaları oldu. Siz hiç böyle birini çağırdınız mı hapse girsin diye? Çağrılabileceğine inanmıyorsunuz değil mi? O yüzden işte biz Mail on Sunday'den okuyoruz Türkiye'deki sığınmacılara yönelik merkezler kurulacağı haberini. Çünkü bugünün medyası Türkiye'de sadece böyle çalışıyor. Yani takla atmak üzerine kurulu bir yapı ve hiç utanmadan bunu gerçekmiş gibi anlatabiliyorlar insanlara. Bakın Türkiye'de daha askere başlaması 2 gün 3 gün olan bir takım insanlar 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbe girişimini organize eden Fethullah Gülen terör örgütü yapısının içindeki pislikler tarafından İstanbul'da köprüye çıkartıldı. Mahallelerin arasına salındı ve o çocuklar hala zulüm görüyor. Harbiye kapatıldı. Harp okulu kapatıldı Türkiye'de. Dandik bir üniversite haline getirildi. Ordunun yapısının ne hale geldiğini biliyorsunuz. Hepsi bundan. Hepsi bundan. O gün bu çağrı yapılmasa bugün bunlar yaşanmayacaktı ki. 15 Temmuz darbe girişimi görülmeyecekti. Çünkü bugünün iktidarının da kabul ettiği şekliyle yaşananların müsebbibi bu insanlar. Aradaki ilişkinin kurulması. Ne ilginç değil mi? Bir gazete haberinden, İngiltere'de Mail on Sunday gazetesinin haberinden nereye geldik? 15 Temmuz darbe girişimine. Bitti mi? Biter mi? Bütün bunlar yapılırken Türkiye'de medya etkin şekilde çalışmadığı için biz hafızamıza mukayyet olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Çünkü biz toplayacağız ki, biz kendi içimizde unutmadan devam edeceğiz ki bir şeyler geride kalmasın. Eğer biz unutursak herkes unutacak. Türkiye'de bugün itibariyle tam 91 gün önce halihazırda görevde bulunan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon programına çıktı ve o televizyon programında gazetecileri konuşturmamak üzere kurguladığı, kendi annesine artı yazmak üzere çıktığı televizyon programında Habertürk ekranlarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifadesinden hareketle dedi ki Türkiye'de her ay bu adamdan 10 bin dolar maaş alan bir siyasetçi var. Haliyle insanlar dedi ki bir dakika ya. Söyle bunu biz de bilelim. Bunu dedi Cumhuriyet Savcısına söyleyeceğim. 91 gün önce. Ben Cumhuriyet Savcısı olsam utançtan evden çıkmam. Ciddi söylüyorum bakın. Çok ciddi söylüyorum bunu. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'dır çünkü konuşan. Yani hava civa bir insan değildir. Olmamalıdır. Oturduğu koltuk, taşıdığı unvan son derece önemlidir çünkü. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyması gereken bir makamdasınız demektir. Eğer o unvanı, o titri kullanıyorsanız. 91 gün oldu. Sadece bu değil. Aynı dönemlerde ortaya çıkan gazetecilerin işte suç örgütü liderleriyle bir takım alavere dalavere rüşvet ilişkilerine girdikleri haberleri üzerine Türkiye'de bir otelin adı o gündeme geldi. Paramount Otel ve orada iş yapan gazeteciler çıktı ortaya. Bunlardan bir tanesi Habertürk'ün ekran yüzüydü Veys Ateş ve Veys Ateş yok olduktan sonra yo pazarlık gündeme gelip yansıdıktan sonra dedi ki avukatlarım çalışıyor kendim hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Tam 90 gün geçti üzerinden. Siz duydunuz mu bir suç duyurusu falan? Yok değil mi? Olmayacak. Çünkü Türkiye'de medya demin Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazıları o aklama çabalarının içine girerek tamamlama çabasında şu anda. Kendiyle ilgili başka bir derdi yok. Ve Türkiye hala tek bir sorunun o soruya ilişkin pankartların kaldırıldığı aylar önce yaşanan günlerin acısını yaşıyor. 128 milyar dolarımız nerede? Merkez Bankası'nın parası. Bizim yani bu para. Hepimizin parası. 128 milyar dolarımız kayıp. Türkiye'de orman yangınlarına müdahale edecek uçağımız yok. Günlük 1 milyon dolar civarında parayla kiralıyoruz bunları. Ortada hiçbir şey yokken ve biz paramızın peşine düşemiyoruz. Niye anlattım? Goy goy için mi bütün bunlar? Alakası yok. Hani yayının başında söyledim ya. Sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın yazdığı o arpa ithalatıyla ilgili olan hikaye. 6 dolarlık fiyat farkının peşinde çiftçisinin ölümüne göz yuman bir ülkede yaşıyoruz çünkü. Ve 128 milyar doları kayıp bu ülkenin. Hiç kimse sormuyor. Hiç kimseyi bırakın. Türkiye'de demokrasi peşinde olduğunu söyleyen insanlar da sormuyor. Biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. O kadar paçoz bir tipti ki bu. Paçoz kelimesinin altını çizerek söylüyorum. O kadar paçoz bir tipti ki geldiği gün yaptığı açıklamalarda işte ilk 100 üniversitenin arasına sokmak, öbür taraftan yerleştirmek, buradan çıkartmak falan gibi tuhaf ifadeler kullandı. Neyse aradan bir zaman geçti. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri öğrencilerle birlikte direnişe geçti. Dediler ki bizim geleneğimizde yok, biz kabul etmiyoruz. Böyle biri gelemez bu üniversite rektörü olarak. Onunla birlikte, onun yardımcılığını kabul eden tek insanla birlikte Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bahçede direnişe geçtiler ve direniş bir sabah sabaha karşı Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı bir kararnameyle bitti. Denildi ki Melih Bulu görevden alınmıştır. Bu kadar basit. Onun yerine hiç ortada yokken, hiç bilinmezken hemen yardımcısı yapılmış insan yine bir gece yarısı kararnamesiyle atandı. Gece yarısı kararnamesiyle atandı atanmasına da sadece bununla bitmedi hikaye. Çünkü öğrencilerin üniversiteye girerken söylediği gibi senin de sadece bir kararnamelik canın var Naci dedikleri gibi bir insan oturtuldu oraya. Adı demokrasi bu sistemin. Demokrasi 6 A ile yazılıyor. Gerçek demokrasiye pek benzemiyor. Biraz Çin çakması gibi demokrasinin içinde. Hani aldığınız zaman çok uzun süre kullanamayacaksınız. Elinizde kalacak büyük ihtimalle. Neden böyle yaşanıyor? Çünkü bu hani dedim ya sistemin adı değil ama oynanan şeyin adı, oyunun adı, mış gibi yapılan şeyin adı kesinlikle demokrasi diye. Bize bunlar anlatılırken Türkiye yepyeni bir siyasal düzleme giriyor şimdi. Üst üste yayınlanan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki iktidarın desteği, üstelik yancısı partiye rağmen, son derece düşük hale gelmiş durumda. Şiddet tırmanıyor bir yandan. Gerçekleri anlatan insanlara büyük zulmediliyor. Sokakta dayak yiyorlar. Halk TV'nin İstanbul'daki binasının önü artık gelip geçenin birbirine çok rahat yumruk salladığı bir yer haline geldi. Gerçekten halkın sevdiği ama iktidarın sevmediği insanların zulme gadre uğradıkları bir yer artık orası. Adres biliniyor, zaman bilinmiyor. İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu mesela saldırıyor, vuruyor. Dayak yiyebiliyor orada. Kaçan yakalanıyor, hemen hapse atılıyor. Ama organize bir işin üstü de örtülüyor aynı anda. Ne oldu, kim yaptı, bunu yaptıranlar, bu işi bu hale getirenler kimlerdir sorusunun yanıtı alınmasın isteniyor. Çünkü o yanıt alındığı zaman demokrasinin içine hapsedilebilecek bir yanıt çıkmayacak. Herkes son derece iyi biliyor. Neden bunları yaşıyoruz biz? İşte istediğim, anlatmaya çalıştığım, bugün biz bunu konuşalım dediğim şey tam bu noktada başlıyor. Çünkü demokrasiden bahsederken ülkelerin halkın temsilcileri eliyle kendi kendinin kararlarını parlamentoya yansıtarak, yani doğrudan aslında görüşünü gündeme getirerek hayatını devam ettirmesi, Türkiye'de sağ iktidarlar tarafından 10 yıllardır yanlış anlatılan, yanlış yorumlanan bir durum halinde. Sevgili Murat da, Murat Sevinç de, çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim de bugün yazmış duvardaki yazısında. O da milli irade kavramını sorguluyor. Bu, diyor, o kadar yanlış kullanılıyor ki sağ iktidarlar tarafından. Kafalar aynı çalıştığı için muhtemelen benzer şeyler düşünmüşüz. Ben dün gece çalışma yaparken bununla ilgili, yani sağ iktidarların Türkiye'de bunu nasıl yanlış anladığını, tek kişiye yetki bindirmenin aslında onu bir anlamıyla tanrılaştırır hale getirmenin ülkenin kaderini ne kadar etkilediğini çok da fazla umursamadıklarını düşünmüş ve bunun üzerine kurgulamıştım yayını. Sabah Murat'ın yazdığı yazıyı da okudum. Size de okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten son derece değerli, nitelikli bir yazı çünkü. Türkiye'de sağ iktidarlar bunu yaparken burada insanların koşulsuz desteğini belli bir süre sonra alamayacaklarını öngördükleri için, kimse o kadar aptal olamaz çünkü, burada başka bir sistem geliştirmek zorundalar. Demokrasinin içinde yok o sistem. Korku adı. Korkuyu yerleştirdiğiniz anda insanlar sorgulamaktan vazgeçer hale geliyorlar. Yani şu oluyor mesela, İngiltere'de Mail on Sunday'de bu haber çıktıktan sonra Türkiye'dekilerden bir kısmı diyor ki bunlar hep Amerika'nın, İngiltere'nin oyunu. Bizi yok etmek istiyorlar, bizi kıskanıyorlar. Hop, atıyorsunuz. Ya da öbür taraftan arpa ithalatında üstelik 6 dolarlık fiyat farkına rağmen tekrar bir ihale sistemine gidildiğini söylediğiniz zaman deniyor ki bu yapıldıysa halk aç kalmasın diyedir. Çünkü korku vardır. İnsanlara bunu söyletmenin zorluğunu hissedersiniz siz. Bunu yaratabilmenin bir tane yöntemi var. Birini putlaştırmak zorundasınız. Yani insanlar iktidar dediğiniz zaman, yönetim dediğiniz zaman, birileri bundan bahsettiği zaman demokrasiyi bile anlamamalı. Bir sistemden söz edildiğini düşünmemeli. Bir kişi gelmeli aklına. Kişi gelmeli ki korksun ve sesini çıkartamasın. Medyası sussun mesela bir ülkenin, gençliği sussun, siyasal partileri parlamentonun artık işlevsiz bir yer olduğunu görmelerine rağmen seslerini çıkartamasın, ya da çıkartsalar bile dandik basın toplantılarıyla günü kurtarsın mesela. Onlarla toparlasın, bittiyse bitsin, tuttuysa tutsun. Bunu yaptığınız zaman işte hayat acayip değişik bir hale gelmeye başlıyor. Nasıl değişik bir hale? İnsanları tek kişiyle korkutmaya başladığınızda şu oluyor. İnsanlar size diyorlar ki, burada anlatılan şeylerin tamamı, yapılanların tamamı tek bir kişiye zulmetmek içindir. Yani tek bir kişi yönetimden gitsin, ne olursa olsun diyedir aslında burada olanlar. Mesela bunu halk söylemekle bitmez sadece. O kişinin bizatihi kendi de kullanır bu cümleleri. Yani yaptığı mitinglerde mesela ortaya çıkıp şu sözü söyleyebilir. Bunların bir tane derdi var. Şu kardeşiniz, Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Oysa demokrasi, ya da bugün kullanılan anlamıyla demokrasi, böyle bir şey değildir. Gerçekten değildir. Demokrasinin böyle yaşanmasına gerek yoktur. Ama işte geçmişten gelen bir zanla, geçmişten gelen bir hazırlıkla, geçmişten gelen alışılmış bir durumla eğer idare etmeye devam ediyorsanız, o zaman farklı durum. Size bir fotoğraf göstereceğim. Bu bizim kaderimize nasıl yerleşmiş, bunu konuşalım. Bunu anlatalım istiyorum çünkü. Bakın. Fotoğraftaki beyefendinin adı Mümtaz Tarhan. Kendisi 1958 yılında İstanbul valisi, aynı zamanda 5 ay kadar bir süre içinde İstanbul'da belediye başkanlığı görevini sürdürüyor. Aynı dönem, bu bahsettiğimiz dönem, Adnan Menderes'in İstanbul'da sadece kendisinin bildiği işi şehir yapısından anlayan insanların bakışından çıkartıp sadece karayolcu mantığıyla İstanbul'un sağını solunu düzenlemeye başladığı dönem. Öyle bir dönem ki İstanbul'da mesela bugün anlatıldığı şekilde Barbaros Bulvarı'nın açıldığı dönem, ama aynı şekilde mesela Sirkeci'nin darmadağın edildiği, Unkapanı'nın darmadağın edildiği, Balıkhaneleri'nin yok edildiği, açılan saçma sapan yollarla Türkiye'de İstanbul'un, ki o dönemde nüfusu gerçekten gerilemiş bir kentten bahsediyoruz, o dönemde İstanbul'un yepyeni bir rant alanı haline gelmesinin sağlandığı bir dönem. Adnan Menderes işi öyle bir hale getiriyor ki bir yerden sonra yaptığı mesela uluslararası seyahatlerden telefonla bağlantı yaparak, telefonla talimatlar veriyor beyefendiye. O da İstanbul valisi aynı zamanda Mümtaz Tarhan. Onunla birlikte sağ solu köşeleri toparlanıyor. Hatta öyle bir bakış yerleşiyor ki sadece karayolcu mantığıyla İstanbul için o dönemde kambur şehir sıfatı yerleştiriliyor. Bununla ilgili bir kitap okuyorum. Buradan hani bu hikayeyle çok alakalı bir düzlem yaşadığımız için anlatıyorum size. Bu beyefendi, fotoğrafını bir daha göstereyim. Mümtaz Tarhan 1958 yılında 20 Mart'ta Adnan Menderes'e Fahri Belediye Başkanlığı unvanı verilmesi töreninde bir konuşma yapıyor. Diyor ki gücümüzün tükendiği bir anda seslenişimize ses veren bir Mesih gibi, bir Hızır gibi imdadımıza koşan biri çıktı. Bu hepimizi hizmete yönelten, ne kadar acayip değil mi? Mesih'ten bahsediliyor. Bu hepimizi hizmete yönelten Başbakan Adnan Menderes idi. Güzel şehrimizin ileri hamlesini kovalamaya imkan ayıran bir başvekilin bu coşkulu ve imanlı aşkına bizim yalnız saygı göstermemiz değil. Mantığa bakın, ne kadar benziyor, görüyor musunuz? Bizim yalnız saygı göstermemiz değil. O zaman bir ödevimiz olmalı değil mi, görevimiz? Hemen geliyor cümle. Aynı zamanda ayak uydurmamız bir vatan borcudur. Camiler onun senakarıdır. Surlar onun duakarıdır. Caddeler ve bulvarlar onun hamleli işaretlerine müştaktır. Hasret duyuyor diyor. Hasret duyuyor. Camiler dua ediyor onun için diyor. Ya kardeşim, sonuçta bahsettiğimiz şey siyasal sistemin içinde, yani demokrasinin içinde, özellikle seçimlerle gelmiş insanların göreve gelmesi, görevden ayrılmasıysa, neden bir insana Mesih yakıştırması yapılır? Neden Mesih'ten bahsedilir mesela? Neden insanları korkuyla bir yere tıkıştırmak için bu beyefendi Mümtaz Tarhan çıkıp bunu söyler mesela? İlginç değil mi? Bunun bir tane gerekçesi var. Hani demin anlattığım demokrasi mantara bağladığı zaman korkuyla yönetmek zorundasınız. Yani insanlar Türkiye Cumhuriyeti Başbakanından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından korkmayabilir. Ama aynı zamanda siyasal bir karakter olarak çıkarttığınız insanı kutsallaştırırsanız eğer, işte o zaman herkes saygıyı kafasında başka bir yere koyduğu için bambaşka şeyler anlatmaya çalışır. Türkiye 1960 darbesinin ardından çok çok acılı günler yaşadı. Üç siyasetçisini dar ağacında kaybetti. Ama bugün onların ardından gittiğini söyleyenler, onların asıldığı adaya otel yapanlar. Sizce de bu işte bir sakatlık yok mu? Bakın, bunun konuşulabilmesi için bile bu ülkenin sağlıklı bir medyaya ihtiyacı var. Maalesef yok. Maalesef yok. Burada medya Türkiye'de demokrasinin beşiği olacak. Onu göçlendirecek, onunla birlikte yürüyecek medya az önce Abdülkadir Selvi'den yaptığım alıntıdaki gibi konuşuyor. Onu anlatıyor. Yani hocam diyor, sizin orada döktüğünüz gözyaşları bizim burada kan damlalarımız haline geliyor. Sonra aradan 8 sene geçiyor, bir yazı yazıyor. Diyor ki tamam yazdım evet yazdım ama Türkiye'ye gelsin, Amerikan boyunduruğundan kurtulsun, hapse girsin diye yazdım. Çünkü hepimizin geri zekalı olduğunu düşünüyor. Çünkü korkuyu bir yerde konumlandırdığınız zaman halkın aptal olduğunu düşünmekten başka çareniz kalmıyor. Sizden korkmamaya başladığı anda insanlar, söyleyecek cümleleriniz tükeniyor çünkü. Ağzınızdan çıkanlar bir yere gitmiyor artık. Türkiye özgür medyanın güçlenmesiyle birlikte, yani bugünkü bağımsız medyanın, internet medyasının güçlenmesiyle birlikte bambaşka bir noktaya geliyor. Sadece anlattığım halk gazeteciliği falan değil. Daha önce de defalarca söyledim size, ben inanmam o kavrama. doğru bir şey değil o. O halk doktorluğu gibi, ne bileyim halk fizikçiliği gibi bir şey. Çünkü gazeteciliğin farklı nosyonlar taşıması gerekiyor. İnsanlara siz olmamış ham haberle karşılarına çıkarsanız iyilik yapmaya çalışırken kötülük de yapıyor olabilirsiniz. Ama bugünün özgür medyasının ne kadar gerekli olduğunu buradan görebilirsiniz. Pazar günü Medyascope 6. yaşını kutladı. Biz de Cuma günü kutlayacağız. Aramızda bir hafta var zaten doğum açısından. Nice yaşlara diyelim. Gerçekten özgür medya için süper bir platform oldu çünkü. Hem sevgili Ruşen'le birlikte bu işe gönül verenleri, orada çalışan 56 arkadaşımı hepsini yürekten kutluyorum. Özgür medyaya bu yüzden ihtiyacımız var. Çünkü medyanız bağımsız olmazsa anlatacak hikayeniz de daralıyor bir yandan. Böyle yalanlar söylemek zorunda kalıyorsunuz. Peki bu ülkenin geleneğinde hiç mi yok kardeşim? Olmaz olur mu? Biz dün aynı zamanda bir de doğum günü kutladık. Öyle önemli, öyle özel bir doğum günüydü ki bu. Yaşasaydı 79 yaşında olacaktı. Uğur Mumcu yaşasaydı 79 yaşında olacaktı ve o gün söylediğini bir kez daha söyleyecekti. Diyecekti ki, unutmayalım ki cesur bir kez, korkak bin kez ölür. Önemli olan insanın böyle bir toplumda mezar taşı gibi susmamasıdır. İyi ki doğdu, iyi ki vardı. Bu yayın Uğur Mumcu'nun aziz hatırasına adanmıştır. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da tekrar görüşürüz. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu çok güzel bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.